Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam da her zamanki gibi stüdyomuzda medeniyet coğrafyamızda yaşananları arka planlarına konuşmaya devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, merhaba, teşekkür ederim.
Hocam, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatıyla başlayalım müsaadenizle programımıza. Harekat başarıyla devam ediyor. Amaçlanan şekilde hedeflere ulaşmak üzere başarılı bir şekilde devam ediyor. 14. günündeyiz ve kritik noktalar, tepeler bir bir alınıyor. Yavaş yavaş çevre kuşatılıp hilal taktiği uygulanarak Afrin merkeze doğru ilerleniyor. ÖSO'yla birlikte, Özgür Suriye Ordusu'yla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri güçleri ilerleyişini sürdürüyor. Buradan devam edelim. Şehir çatışmaları yaşanır mı Afrin'de? Bir bunu sorayım hocam. İkincisi, buradan sonrası için Membiç tartışmaları devam ediyor. ABD oradan askerimizi çekmeyeceğiz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da isim vermedi ama net konuşmadı ama önümüzde kim olursa yıkar geçeriz mealinde şeyler söyledi. Membiç'e de bir değinirseniz sevinirim hocam. O noktada nasıl kalacak Membiç? Bu son harekatın çerçevesini bize çizerseniz seviniriz. Buyurun.
Hayırlı akşamlar. Öncelikle programımıza başlarken Cenab-ı Hak şu anda kış, kıyamet, soğuk, gece gündüz demeden cephede savaşan Mehmetçiğimize muzafferiyetler ve kolaylıklar ihsan etsin.
Amin.
Temennisiyle başlayalım. Şimdi Afrin operasyonunu şöyle değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye geçtiğimiz aylarda, yıllarda şöyle bir karar aldı. Artık bu ülkenin düşmanlarına, bu ülke ile ilgili karanlık ve kötü emelleri olan her kimse, ülke, evet, veya gruplara, ülke içinde değil artık ülke dışında cevap verileceği kararı alındı. Yani artık biz bundan sonra hainlerle sadece misak-ı milli sınırlar içerisinde değil, dünyanın neresinde olursa olsun onlara haddini bildirme kararı, evet, aldı devlet. Dolayısıyla şimdi Türkiye Afrin'e girer mi girmez mi, ne kadar süreyle bu operasyon sürer gibisinden, mesela biz Kıbrıs Barış Harekatı'nda 3. günde bütün dünya ayağa kalktı ve durdurmuştu 1974'te. Evet. Ama bugün Türkiye diyor ki ne kadar gerekirse o kadar kalırız diyor.
Hı
hı. Bu birincisi. Yani demek ki bu işin ucu İran sınırına kadar
gidebilir.
Gidebilir.
Evet.
Bu birinci tespit. İkincisi, konjonktürel konular söz konusu. Mesela Afrin operasyonu sırasında şimdiye kadar Marksist deniniz solcu bildiğimiz bu PKK'lı YPG, hı hı, PYD'liler hep Türkiye'yi TC ve Amerikan uşağı diye nitelendirir, hı hı, ve aşağılarlar ve tahkir ederlerdi böyle kendi aralarında konuşmalarında. Şimdi bakıyorsunuz Marksist bir örgüt Amerikan silahlarıyla Amerika'nın, evet, taşeronluğunu yapıyor. Yani rollerin ne kadar değiştiğini anlamak açısından ifade ediyorum. O halde Türkiye Afrin'de bir dış dünyayla medya olarak, algı operasyonları olarak mücadele ediyor. Siyasi dengeleri korumaya çalışıyor. İşte Soçi'de biraz sonra değineceğiz.
Evet.
Toplantı var. Bu işin Astana süreci var. Cenevresi var.
Hı hı.
Bir taraftan siyasi boyutu. Bir taraftan askeri olarak siz yurt dışında o silah tacirlerine muhtaç olmamak için kendi askeri harp sanayinizi geliştirmeniz gerekiyor ki çok şükür bu %70'lere ulaştığı söyleniyor.
Hı hı.
Kendi İHA'larınız, SİHA'larınız, tanklarınız, helikopterlerinizin olması gerekiyor.
Evet.
Yani bakın kaç, bir taraftan da iç kamuoyunuza sağlıklı bilgi vermeniz gerekiyor. Yani şimdi bu ülkenin hakikaten ahmağı da haini de hiç eksik olmamıştır tarih,
evet,
boyunca. Hani İlber Ortaylı'nın kulaklarını çınlatayım, yani diyor ki metrekareye düşen hain sayısı bakımından da dünya lideriyiz biz diyor.
Evet.
Yani şu anda bile işte savaş bir kamu sağlığı,
halk sağlığı sorunudur.
Halk sağlığı sorunudur diyor vesaire.
Evet.
Yahu bu PKK'lılar kurban eti dağıtan çocukları Yasin Börü'yü evet. katlederken işte o 6-7 Eylül hadiselerinde hı hı. bir anda bütün Türkiye'yi ateşe verirken bu Aynel Arap dediğimiz o Kobani'de, Cezire'de, Afrin'de, Membiç'te bütün Kürtleri, Arapları, Türkmenleri evet. yerinden yurdundan ederken,
işkence ederken,
Suriye'de evet. kan gövdeyi götürürken, Esed'in kimyasal silah kullanması sırasında niye bunlar böyle bir beyanat vermiyorlar da şimdi Türkiye'nin çok haklı bir şekilde. Evet. Yani ben hep şu örneği veriyorum. Geçen bir devlet yetkilisi aynı şeyi söyledi. Yani Meksika sınırı boyunca Amerika'nın işte kendince işte DAEŞ, IŞİD dediği teröristler Meksika sınırı boyunca konuşlansın. Oradan Amerika içine füze atsın.
Evet.
Ondan sonra da sivil insanları öldürsün. Ve bir başka güç de ta işte diyelim ki Anadolu'dan, Avrupa'dan 10 bin kilometre ileriden onlara silah desteği versin. Sonra da geri dönüp biz müttefikiz desin. Yani evet. bu aynen bu yaptıkları. Dolayısıyla insani olarak da, hukuki olarak da, ahlaki olarak da, uluslararası arenadaki geçerli bakımda her yönden Amerika burada haksız durumda. Yani Suriye'de ne işi var Amerika Birleşik Devletleri'nin? Kim çağırdı onları oraya?
Hı hı.
Daha iş diyordu, daha iş de bitti. Dolayısıyla Türkiye Membiç'e de harekat yapacaktır. Daha ilerisine de bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yalnız Türkiye'nin yapmak istediği şey sivil ve masum insanlara zarar gelmesin. Geçen hafta da söylemiştik. Sahada yakıp yıkmakta belki Amerika ve Rusya bizden daha mahir olabilirler. Bombaları daha öldürücü olabilir. Ama yeniden orayı yeşertmek ve inşa etme konusunda hiçbiri Türkiye kadar evet. bir dirayet gösteremiyor. Ve Türkiye gerçekten ayak bastığı yerde yeniden bir canlanma, eski hayatiyetini kazandırma hı hı. yetkisini gösterebiliyor.
Evet, harekat devam ederken bir taraftan da bir kara propaganda sürdürülüyor hocam. İşte sivillere zarar verildiği yönünde ya da uluslararası standartları aşan silahlar kullanıldığı, hı hı. mühimmat kullanıldığı yönünde kara propagandalar da yapılıyor. Sosyal medyada çok farklı olaylardan elde edilmiş fotoğraflar sanki Suriye'de Türk askeri tarafından gerçekleştirilmiş gibi bir propaganda da yapılıyor. Buna çeşitli uluslararası haber kuruluşları da zaman zaman destek verebiliyor. TSK'nın bu yönde açıklaması oldu, böyle bir şeyin kesinlikle söz konusu olmadığı şeklinde. Ve bugün de daha önce bildiriler atılmıştı uçaktan. Bugün de mobil telefonlarına, cep telefonlarına mesajlar göndererek Türk Silahlı Kuvvetleri teröre karşı birlik olma çağrısı yapmış Afrinlilere. Bu kara propagandaya da kısaca değinelim. Ardından hemen önemli bir konumuz var. ÖSO kimdir, onu konuşacağız.
Şimdi karşınızda bir devlet otoritesi yok. Yani iki ordu karşı karşıya gelmiş değil. Bir tarafta her an partner değiştirebilen bir terör örgütü var. Yani kim daha fazlasını verirse onun peşinden koşabilen, hiçbir ahlaki ve hukuki sınırı olmayan bir terör örgütü. Diğer tarafta 3000 yıllık, 5000 yıllık köklü bir geçmişi olan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Evet. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu ahlaksız teklif şu: her iki tarafa da diyor itidal tavsiye ediyoruz. Sivil kayıpların önüne geçilmesini istiyoruz. Yani bir taraftan karşıdan füze geliyor. Yatağında yatan evet, 17 yaşındaki bir kız çocuğumuz hayatını kaybediyor. Evet. Bunun karşısında onları kınamak yerine her iki tarafa da itidal. Burada bakın hakaretlerin boyutlarını, bir, o terör örgütüyle Türkiye'yi aynı kefeye koyuyor. Yani evet. eşit kabul ediyor. İkincisi, yani onlar gibi Türkiye'nin de hiç pervasızca sanki sınır tanımadan sivil halkın üzerine füze ve bomba atabilecek evet. yapıda olduğu kanaatini dünyaya vermeye çalışıyor. Yani neresinden bakarsanız bakın, hasmane, düşmanca fakat ince bir diplomasiyle dünya kamuoyunu yönlendirmeye yönelik bir algı operasyonudur bu.
Evet. Hocam şimdi operasyon başarılı bir şekilde Özgür Suriye ordusu birlikleriyle devam ederken içeride Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekili, genel başkan yardımcısı Öztürk Yılmaz, ki kendisini biz Musul Başkonsolosluğu döneminden, DEAŞ'ın eline düştüğü dönemden tanıyoruz kendisini. Bu kişi çeşitli televizyon programlarında Türkiye'nin aslında ÖSO'yla işbirliği yaparak ÖSO'nun da içerisinde EKD, IŞİD vesaire terör örgütü unsurlarının türevlerinin olduğunu belirterek bir ithamda yine uluslararası kampanyaya altın tepside bir argüman verecek şekilde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tepkisi sert oldu. ÖSO, Kuvayi Milliye Güçleri gibi sivil bir oluşumdur dedi. Suriye'nin kendi insanıdır dedi. Şimdi ÖSO kimlerden oluşuyor hocam? Bunu bize anlatır mısınız? İçerisinde işte EKD, IŞİD vesaire çeşitli terör örgütü unsurları var mıdır? Bunu sizden dinleyelim.
Şimdi öncelikle Türkiye'nin bu mankurtlaşmış kamu bürokrasisi içerisinde bu az önce bahsettiğiniz şahıslara benzer çok sayıda insan var. Evet. Bunlar 20 yıl önce, 30 yıl önce üniversitelerde Soğuk Savaş dönemi mantığıyla yazılmış kitaplarda okudukları bilgiler ışığında hala dünya sorunlarına çözüm üretmeye çalışan insanlar. Yani dinozorlaşmış fikirler diyoruz. Evet. Belki giydikleri elbiseler, takip ettikleri moda yeni olabilir ama zihin ve düşünce dünyaları Soğuk Savaş döneminin kalıplarına göre gidiyor. Yani şu düşman, bu dost vesaire gibisinden. Halbuki günümüzde şu anda bile Türkiye aynı anda Rusya ile Amerika ile birkaç yerde ortak iş tutup birlikte iş kotarırken birkaç yerde de hasım ve mücadele eder konumda olabiliyor bir ülke. Bakın aynı ülkeyle aynı anda. Mesela biz Kırım hadisesinde Rusya ile karşı karşıya geliyoruz. Evet. Oradaki Kırım'ın ilhak edilmesi konusunda. Ama Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda Rusya ile aynı görüşteyiz.
Evet.
Rejimin gidip kalması konusunda Rusya ile farklı düşünüyoruz gibi. Yani bunu Amerika ile İran'la da çoğaltabiliriz. Peki ÖSO'ya gelince, ÖSO kimdir derseniz, Suriye'nin demografik yapısı şöyledir. Mevcut Nusayrilerin, bu Esed ailesi ve Nusayrilerin %8-10 civarında bir nüfus yapısı var. Buna Ermeni ve diğer Hristiyan gruplar da koyduğumuzda %15'lik bir işte rejim yanlısı bir grup varsa %85 Sünni, Arap, Türkmen, Kürtlerden oluşan bir blok var idi Suriye'de. Yani Esed döneminde son 40-50 yıllık genel yapıya baktığımızda. İşte bu Arap Baharı dediğimiz bütün Kuzey Afrika ve Orta Doğu coğrafyasını kasıp kavuran o halk hareketleri vesaire ortaya çıktığında işte bu Özgür Suriye Ordusu bileşenleri dediğimiz şey %85'lik o Suriye'nin ana damarı.
Evet.
Rejime karşı ayaklandı. Fakat bunlar içerisinde çok değişik klikler var. Tıpkı Kuvayi Milliye gibi.
Evet.
Yani şöyle düşünelim. Kuvayi Milliye kimdi? Yani Sevr'den sonra İtalyanlar Akdeniz kıyılarını işgal etmiş. Fransızlar Çukurova'yı Urfa'ya kadar işgal etmiş. Yunanlılar Ege'yi işgal etmiş. İngilizler İstanbul'a çıkarma yapmış. Böyle bir durumda Karadeniz'den Akdeniz'e, Ege'den Doğu Anadolu'ya, Güneydoğu'ya kadar herkes yerel direniş grupları oluşturmuşlar. Yani kendiliğinden spontane gelişmiş, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, milli ordunun kurulmasından çok çok öncesinde başlamış Anadolu'daki direniş hareketleri. Evet. İşte ÖSO dediğimizde Suriye'de halkın ta kendisi. Peki bunların içerisinde işte Nusra ile, El-Kaide ile diyelim ki daha işte bağlantısı olan gruplar yok mu? Elbette vardır. Yani elbette vardır. Fakat olayı şöyle bakalım. Kurtuluş Savaşı sırasında bizzat Mustafa Kemal Paşa Çerkez Ethem'le birlikte, yani paslaşarak bunları yapıyorlar. O güne kadar işte bir şekilde kader mahkumu olmuş, dağa çıkmış, eşkıyalık yapan, yani bir takım işte adam kız kaçırmış, kanun kaçağıdır vesaire. ama eli silah tutan o tür eşkıyaları bile toplamışlar, Yunan'a karşı savaştırmışlar.
Evet.
Yani düşman demiş, vatan bu, senin sabıkalı suçlu olman ayrı bir konudur denmiş. Yani bu, evet, bu milli mücadelede bunun kayıtları var. Peki ÖSO dediğimiz şey aslında Suriye'nin Sünni, Arap, Türkmen, Kürt dediğimiz asıl %85'lik ana unsurudur. Evet. Bunların silahsız, esnaf, halktan, sıradan insanların büyük bir kısmı canını kurtarmak için Türkiye başta olmak üzere Lübnan, Ürdün ve dünyanın birçok yerine göç etmek zorunda kalmış. Önemli bir kısmı da Suriye'de. Düşünün, 7 yıldır savaşıyorsunuz. Size silahı kim verecek? Size yemeği kim verecek? Size parayı kim verecek? Yurt dışına gönderdiğiniz çocukların bakımını kim yapacak? Dolayısıyla kendi içerisinde gettolaşmışlar. Yani birçok fraksiyonlara, parçalara ayrılmışlar ve sonuçta da Halep'in düşmesiyle ÖSO yenildi. Yani evet. ÖSO yenildi. ÖSO'yu yenen de DAEŞ filan değil. ÖSO'yu Rusya yenildi.
Rejim de yenmedi aslında.
Rusya'nın hava, evet, bombardımanı, evet, en acımasız hava bombardımanı Ruslar yaptı. Halep'i yerle bir etti. Tıpkı Amerikalılar Musul'u yerle bir ettiği gibi. Yani al birini vur ötekine. Fakat Türkiye işte bu enkazın içerisinden şöyle bir sonuç çıkarttı. ÖSO içerisinden önce o Türkmenleri esas alarak Sultan Murat Tugaylar adı altında, evet, arkasından şu anda 20-30 bin kişiye ulaşan bir düzenli, disiplini bir birlik oluşturdu. Önce Fırat, hı-hı, Kalkanı'nda, şimdi de diyelim ki biz kurtardık, PKK'dan temizledik. Şimdi bizim o profesyonel komandolarımız orada 7 gün 24 saat nöbet tutacak hali yok. Biz onu tekrar ÖSO birliklerine devredeceğiz oranın, evet, güvenliğini. Türkiye yine stratejik bir takım noktalar tutar ama çünkü bu PKK'lılar buradan uyuşturucu kaçakçılığı yapıyorlar, silah kaçakçılığı yapıyorlar. Amanoslardan İskenderun Körfezi'ne, oradan Mersin, evet, Antalya üzerinden bütün bizim güney sınırlarımızı tehdit ediyorlar. Bu da belli bir şey, sığınaklardan görüyoruz bunu. Yani Türkiye değil, herhangi aklı başında bir devlet burnunun içerisinde haritadan da baktığınızda bir hançer gibi kendi içine doğru saplanmış o Afrin civarında bir terör yuvalanmasını bir devletin, herhangi bir devletin kabul etmesi mümkün değil. Türkiye hiç kabul etmez. Bu noktadan itibaren de onların kazanma şansı sıfırdır. Ve Türkiye tıpkı o Cizre'de, Şırnak'ta, evet, Sur'da, Yüksekova'da olduğu gibi yavaş yavaş, suhuletle, sivil kaybı mümkün olduğu kadar sıfır mertebesinde tutma hedefinde ilerleyecektir. Önce şehrin etrafını çember alacaktır ve muhtemelen onlar hendek kazıp bizim o şehir, evet, yani dört aşamadan oluşuyor diyorlar ya harekat. Birinci aşaması kırsalı temizlemek benim hakim anladığım kadarıyla. Ve şehrin etrafı çembere alındıktan sonra da daha uzun,
evet,
bakın bu kırsal kesimden daha uzun ve meşakkatli, hı hı, bir süreç olacaktır. Yoksa, evet, bir gecede dümdüz edersiniz, bombalarsınız, evet, şehri. Ama Türkiye'nin hedefi orada insanları öldürmek veya oradan sürmek değil. Onların yaptığı gibi. Hı hı. Masum insanla eşkıyayı ayırt ederek burada bir temizlik harekatı, hı hı, yapmak.
Ki hemen not olarak ekleyelim. Bu Hendek savaşlarında başarılı bir sonuç elde eden polis özel harekat ve jandarma özel harekat birliklerinde içeriye girdiğini söyleyebiliriz
onlar
hocam.
Hala, evet, bekleyen onlar, evet, operasyonel, hı-hı, olarak başlamadılar, evet, o, evet, Afrin
ama içerisinde. İçeriye bir giriş sağlanmış. Evet.
Son olarak şunu ifade edeyim bu bölümde. Şimdi bakıyorsunuz Türkiye neden ÖSO'yla iş, evet, yapıyor deniyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri 10 bin kilometre uzaktan geliyor. Karada bir partnerin olması lazım. PKK ile YPG ile işte o 5000 tır,
evet,
malzemeyi onun için veriyor. Yani orada bir ortağınızın olması gerekiyor. Karada sizin adınıza bu işleri kotaran. Rusya'ya bakıyorsunuz, rejim askerleri,
evet,
ne kendi doğrultusunda. İran'a bakıyorsunuz, Hizbullah var, rejim var, arkasından Haçlı Şabi güçleri var. Yani İran'ın da kullandığı, yani burada hiçbirinin de sınırı yoktur. Bakın, ne İran'ın, ne Rusya'nın, ne Amerika'nın Suriye'ye sınırı yoktur. Ama askeri, stratejik ve ekonomik çıkarları olduğu için burada sürekli olarak operasyon çekiyorlar. Hem de Türkiye'nin sınırına asker yağarak Türkiye'yi sıkıştırmaya yönelik. Evet. Türkiye'nin ise 900 kilometre sınır var. 900 yılı aşkında bir tarihi bağ vardır. Dini olarak, kültürel olarak, tarihi olarak, mezhepsel olarak her şeyle burayla bizim bağımız vardır. Yani diyorlar ki Türkiye'ye senin sınırın öbür tarafında ne işin var? Yani 10 evet. kilometre ileride ne işin var?
Ya da ne zaman çıkacaksın?
Ve 10 bin kilometre önce gelen evet. bu yani radyo program olduğu için yani radyoda zarar gelmesin diye kötü bir şey ağzımdan çıkacak şimdi. Yani bu Amerika'ya Rusya'ya niye bizim bu tatlı su aydınları bir söz söylemezler de bizim askerimiz ne zaman çıkacak diyor. Peki Amerika onca askeri üssü Suriye'ye niye yapıyor veyahut da Irak'ta o kadar üs yapmış ne zaman çıkacak diye sorma cüretini gösteren o besleme basın mensuplarının hiçbir tanesini duydunuz mu siz?
Hayır.
Mesela Ertuğrul Özkök. Yani adamın mazisi hep karanlıktır Müslümanların aleyhine. Bir güne bir gün duydunuz mu Amerika ne zaman Irak'tan Suriye'den gidecek diye? Yani o bildiriye imza atan artık bu vatanın düşmanları diyelim artık. Ben hain mi dersiniz, ülke düşmanı evet. dersiniz onu da siz karar verin.
Peki hocam. Konuşacak bu konuyla ilgili birkaç gene nokta var ama onları da aradan sonra devam edelim hocam. Bir ara verelim. Akabinde tekrar Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız
bu
programında.
Soçi zirvesinde bu bölümde konuşacaktık ama.
İkinci bölüme saklayalım Peki. hocam. Aramızı verelim. Tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam da birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam, Zeytindalı Harekatı'nın yansımalarını konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümümüzde önemli noktalara temas ettik. Şimdi Fransa'dan farklı açıklamalar geliyor. Dünyanın birçok ülkesi Zeytindalı Harekatı'nı destekliyor, haklısınız diyor. Ama Fransa ilk başta da böyle farklı bir tutum sergilemişti. Şimdi de Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir işgal benzetmesi yaptı Zeytindalı Harekatı ile ilgili olarak. Yine bugün de farklı bir açıklama var. Daha ilerilere gitmemek şartıyla hani makul görülebileceğini söylüyor. Yani sınırlarımızın ötesine geçmeme kaydıyla diyor. Türkiye'den de Fransa'ya çok güzel cevaplar gitti. Hem Dışişleri Bakanımızdan hem farklı isimlerden. Biz Fransa değiliz, hiçbir yeri işgal etmedik dediler mesela. Fransa'nın bu tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi halihazırda Fransa Mali'nin Nijer'in kuzeyinde uranyum yataklarını işgal ettiği bölgeyi bu terör bahanesiyle karıştırıp orada özerkliğini ilan edip daha fazla pay almak istiyordu. Fakat iş mevcut rejimin bile devrilmesine Fransa yanlısı hükümetin gitmesine kadar dayanınca birkaç yıl evet. önce tankıyla, topuyla, helikopteriyle gitti orada savaştı ve hala Mali'nin başkenti Bamako'da, Nijer'in Niamey'de Fransız askerleri Orta Afrika'da aynı şekilde kol geziyorlar. Yani kimin iktidara gelip kimin iktidardan gideceğine Fransız askerleri karar veriyor. Ve evet. üstelik ülkenin yeraltı yerüstü servetlerini ülkesine transfer ediyor. Ve kendisi frankı bırakmış, euroya geçmiş ama bu ülkeler Orta Afrika frankı, Batı Afrika frankı diye frankı kullanıyorlar. Ve paralarını Paris'teki Merkez Bankası'nda saklıyorlar. Yani Fransa kime işgalci diyor. Kendisi önce bir aynaya baksın ve kendini evet. görsün, haddini bilsin.
Evet. ABD'nin Suriye'deki varlığına yönelik İran'ın bir itirazı var. İran'ın dini lideri Hamenei'nin baş danışmanı Ali Ekber velayeti şunları söylemiş. Fırat'ın doğusuna yerleşen ABD eğer Ergeç buradan çıkmalı ya kendi çıkar veya ensesine aldığı tokatla buradan çıkarırız demiş. Çok önemli bir açıklama. ABD İran açısından Suriye'deki durum nedir hocam? İran'ın bu tutumunu neye bağlıyorsunuz?
Aslında Türkiye, İran ve Irak aklı selim olarak bir tavır gösterebilse, üçünün çıkarlarının ortak olduğunu görebilse, burada ne Rusya'ya ne Amerika'ya ne de okyanus ötesine herhangi bir gücün burada at oynatmasına herhangi bir sebep kalmaz. Fakat maalesef İran geçtiğimiz dönemlerde hatta yüzyıllardan beri kendi küçük menfaatleri uğruna daima başka güçlerle iş görmüştür, iş kotarmıştır. Şu anda da ateş kendi mahallesine, kendi evine sıçramaya
Başlayınca
da bu şekilde beyanatlar veriyor. Ancak bu beyanat şu yönüyle düşünülebilir. Türkiye kesin tavrı vardır. Afrin'den sonra Membiç'i de temizleyecek Fırat'a kadar. Fırat'ın doğusunda da Türkiye biraz soluklanıp işi Rusya rejim ve İran'a havale etmesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü bize diyecekler ki Membiç'ten ve Afrin'den ne zaman çıkacaksınız? Siz önce kontrol edemediğiniz alanlardan bu PKK'yı, Amerika'yı bir çıkarın bakalım diyecek Türkiye. Yani siz önce bir devlet olduğunuzu bir görelim ki ondan sonra size devredelim. Dolayısıyla eninde sonunda rejimle Amerika, Amerika ile Rusya, İran'la oradaki PKK'lılar ve rejim güçleri karşıya gelecektir. Bu kaçınılmaz bir kaderdir. Hı hı. Ama bu bugünden yarına bitecek bir sorun değildir. Bu Suriye'deki iç savaş kanayan bir yara. Ama Türkiye'nin yapmaya çalıştığı güvenli bölgeler oluştukça 3,5 milyon aşan bu mültecilerin bir kısmını peyderpey o bölgeye transfer edecektir.
Evet. Hocam Suriye meselesinin çözümü noktasında Cenevre'de bir süreç vardı. Sonra Astana ve son olarak Soçi'de de Ocak ayının sonunda bir Suriye zirvesi yapıldı. Burada Türkiye'nin PYD'nin terör örgütünün yere almaması noktasında bir baskısı vardı ve gerçekleşti diyebiliriz. PYD yer almadı ama terörist Mihraç Ural'ın sahte kimlikle Soçi'de Suriye zirvesine katıldığı ortaya çıktı. Bu bir başka boyut ve Türkiye Rusya'dan izahat istedi ve derhal tutuklanıp Türkiye'ye iadesini talep etti. İkincisi muhalifler Soçi zirvesine, Suriye zirvesine katılmama kararı aldı. Bunun sebebi nedir? Bunu öğrenmek istiyoruz. Bir diğer noktaysa muhalifleri de Türkiye temsil etti.
Evet.
Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye istediğini aldı mı Suriye zirvesinden Soçi'deki? Buyurun.
Aslında çok bilinmeyenli bir denklem var karşımızda. Önce bir Cenevre süreci var. Cenevre sürecinde başat aktör Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa kıtası. Orada Rusya, Türkiye ve İran ve diğer aktörler ise ikinci planda kalıyordu. Bunun üzerine Türkiye, Rusya ve İran Astana sürecini başlattı. Çünkü Cenevre'de akan kan durmadı. 7 yıl boyunca Ahvan'da su döküldü. Ancak Astana sürecinin faydası şu oldu. Çatışmasızlık bölgeleri oluşturuldu ve hiç olmazsa belli bir noktada güvenli bölgeler, işte bugün İdlib bölgesinde olduğu gibi Türkiye'nin kontrolünde olan. Üçüncü aşama olarak da Rusya tamamen ipleri kendi kontrolüne alarak Soçi'de bir toplantı yaptı. Artık anayasa yazılması ve bir barışa doğru bir adım atılması sırasında muhalifler doğal olarak rejimi kabul etselerdi 7 yıl önce bu savaş başlamazdı. Mevcut rejimi kabul etmiyor muhalifler. Fakat Türkiye ise şunu gördü. Rejimi hani Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma diye bir şey söz konusu. Yani Türkiye'de rejimin değişmesi için çok uğraştı. Fakat İran ve Rusya, hatta daha geride Çin, rejimin çok sıkı bir şekilde arkasında durması ve Rusya'nın gelip Suriye'ye yerleşmesi, hava sahasını tamamen Rusya'nın kontrol etmesi ve İran ve Rusya için rejimin kalması, onlar için de bir kırmızı çizgi, beka sorunu gibi görmeleri, yani Türkiye nasıl sınırında PKK'lıları bir beka sorunu olarak görüyor ise, artık Türkiye baktı ki bu rejimi değiştirme konusunu alt sıralara alalım. Öncelikle bu sınırımızdaki PKK'yı temizleyelim noktasına geldi. Bu nedenle de rejimle dolaylı da olsa aynı masaya oturmayı sinesine çekti. Ve muhalifler de yetkiyi Türkiye'ye vererek Soçi'de böyle bir masa etrafında toplanıldı. Yani Türkiye'nin rejim temsilcileri aynı masaya oturması zımnen onları kabul ettiğini gösteriyor. Evet. Fakat Türkiye şunu yaptı. PKK, YPG, PYD her neyse o unsurlardan herhangi birini bu masada görmek istemiyorum dedi. Bakın Kürtlerin kanaat önderi olarak onlarca belki yüzlerce temsilcisi vardı. Yani orada mesele Kürtler değil. Mesele terör örgütüydü. Ve burada rejim ve bu bizim Reyhanlı
saldırısının faili, evet,
sorumlu. Hı-hı. Mihraç Ural'ın orada görülmesi Türkiye'nin eline bir koz verdi. Türkiye derhal onun tutuklanıp Türkiye'ye iadesini istedi Rusya'dan.
Evet.
Eğer bunu vermediği zaman Türkiye çok önemli bir koz yakalamış olacak. Yarın bir gün Dağıstan'da, Çeçenistan'da, Kafkaslar'da, Rusya'nın bilmem neresinde herhangi bir şekilde suça bulaşmış ve Türkiye'ye gelmiş insanları Rusya bizden istediğinde, evet, ve aynı cümlelerle Türkiye ona karşılık verecektir.
Amerika'ya yani, yaptığı gibi.
Evet. Yani artık şeyler değişti. Yani biz Rusya'yla bozuşmak istemiyoruz. Rusya'yla iyi ilişkiler sürdürmek istiyoruz ama eğer Mihraç Ural'ı Türkiye'ye teslim etmezse bilsin ki aynısını Türkiye ona yapacaktır.
Evet.
Hani göze göz, dişe diş. Artık bundan sonra böyle herkes karşısında ciddi bir devlet refleksinin olduğunu Rusya'da, hı-hı, olsa, Amerika'da olsa, Çin'de olsa görecek bundan sonra.
Evet. Peki hocam, Lübnan Başbakanı Hariri Ankara'daydı bu hafta. Hariri de önce istifa etmişti, sonra tekrar görevinin başına geçti ve Ankara'ya geldi. Başbakan Binali Yıldırım'la, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeler yaptı. Bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler konuşulmuştur?
Şu anda Amerika Birleşik Devletleri bu Afrin'de yaşamış olduğu hezimetin Türkiye'ye bir faturasını çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Nereden, evet, nasıl Türkiye'ye zarar veririm diye. Aynı zamanda Yemen'de olduğu gibi Lübnan'da da bu Hariri'ler vasıtasıyla Hizbullah üzerinden Suud-İran çatışmasının Lübnan'da her an çıkması söz konusu olabilir. Çünkü Suudi Arabistan'ın yapmış olduğu her hamle kendi iradesiyle yapılan işler değil bu saatten sonra. Evet. Bunu da bir kenara not edelim. Ve bundan sonra Orta Doğu'da, Suriye'den sonra patlak verecek bir kriz neresidir dense birinci, evet, derecede bu Lübnan'dır. Türkiye'nin de biliyorsunuz ekonomik, ticari olarak Lübnan'la da birçok bağlantıları, hı-hı, vardır. Perde gerisinde bunlar da konuşulmuş, evet, olabilir muhtemelen.
Bu arada Suudi Arabistan demişken gözaltındaki Suudi prensler tamamı serbest bırakılmış. İş adamları ve bakanlar serbest kalmışlar ve bundan da Suudi Arabistan ciddi bir gelir elde etmiş hocam bu serbest bırakma tahliyelerden dolayı.
Şimdi Suudi Arabistan'la ilgili birkaç cümle söyleyelim. Biliyorsunuz Bedevi kültüründe talan ve yağma vardır, evet, ganimet adı altında. Yani normal bir kervanı soyarsınız, onu da ganimet derler. Şu anda da bunun modern versiyonu, yani ekonomi açık verince hesapsız yapılan harcamalar, petrol fiyatlarının düşmesinden dolayı o zenginlerin üzerine çöküp paralarını, adamın işte diyelim ki 1 milyar dolar serveti varsa diyor ki şu kadarını verirsen çıkarsın, yoksa yatarsın diyor. Hepsine el koyarız diyor.
Evet.
Yani kanun, hukuk, hak, bunların hepsi hak getirin. Evet. Aynı şekilde Yemen'de Husilere karşı hava bombardımanı yapıyorlar. Yüzlerce, binlerce sivil hayatını kaybediyor. Dünyadan tık yok, hiç kimse Suudi Arabistan'a bir şey söylemiyor. Kara harekatı yapacağım diye beyanat verdiler. Ertesi gün geri vazgeçtiler. Yani onlar da, yani şu anda dünyada iddia ediyorum, karadan ve havadan bir terör grubuna bu şekilde hem dağda hem şehirde operasyon yapabilecek dünyada bu işi yapabilecek 3-5 ülkeyi geçmez. Ve Türkiye de bunlardan biridir ve başarılı bir şekilde yapıyor.
Evet, Suudi Arabistan'a kimse ses çıkarmıyor ama Türkiye her gün farklı noktalardan bir şeyler söylüyorlar. Hocam, Çin'de bir Uygur alim maalesef şehit edildi. Kur'an-ı Kerim'in ve Riyazu Salihin'i Uygur Türkçesine ilk kez çevirerek İslami mücadeleye önemli katkılarda bulunan 82 yaşındaki Ali Muhammed Salih Çin tarafından hapishanede şehit edilmiş. Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi altındaki Uygur Özerk Bölgesi'nin ileri gelen ilahiyatçılarından ve tefsircilerinden olan Muhammed Salih Hacim'den uzun süredir haber alınamıyordu. Önemli bir nokta da var. Cenaze töreninde ağlayanların da tutuklandığı belirtiliyor. Çin'de böylesine bir zulüm yaşanıyor maalesef. Buna nasıl bakıyorsunuz?
Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle Doğu Türkistan yaramıza da bir cümleyle değinelim.
Evet.
Biliyorsunuz Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi olarak nitelendirdiği Doğu Türkistan, Uygur Türklerinin yaşadığı bir bölge. Türkiye'nin iki katı bir alan 1.650.000 kilometre karelik bir alan. Orada şu anda 20 milyon civarında Uygur Türk'ü yaşıyor. Ve Uygurlar Fergana'daki Özbeklerle birlikte, yani diyelim ki Taşkent, Buhara, Semerkant'taki Özbeklerle birlikte Doğu Türkistan'da Kaşgar, Hotan, Kulca, Yarkent gibi bölgelerde tarım havzasında, Çungarya havzasında yaşayan ve medeniyet adına çok büyük işler inşa etmiş bir topluluktur. Fakat bugün yeraltı ve yerüstü servetlerine, çok petrol, gaz, altın ve benzeri kaynaklar bakımından devasa, zengin bir yer burası. Ve bunların hepsine Çinliler el koyduğu gibi, doğudan Çin bölgesinden buraya nüfus transferi yaptığı gibi, Uygur halkını da 2000'li yılların başından itibaren, ki o zamana kadar biraz daha kendi içlerinde kültürlerini yaşayabiliyorlardı. Alfabenin değiştirilmesinden tutun da Ramazan ayındaki oruç tutanlara, evet, yasak getirilmeye varıncaya kadar her türlü insan hakları ihlalleri Çin'de var. Fakat söz konusu Müslüman olunca, bu işkenceyi yapan da Çin olunca, dünyanın sesi çıkmıyor maalesef. Evet. Aynı şeyi Tibet'teki Budistlere yaptığında Dalai Lama'yı göklere çıkaran Batı, bugün Çin'de Uygurlara yapılan zulüm konusunda maalesef yeterli hassasiyet gösterilmiyor.
Evet, maalesef.
Allah rahmet eylesin, Kur'an-ı Kerim'i ve Riyazu Salih'ini ilk kez Uygur Türkçesine çeviren bir alim, zahit bir zattı. Evet. Mekanı cennet olsun diye.
Amin. Hocam, ABD Kudüs yenilgisinin ardından faturayı Filistin'e kesmeye devam ediyor. Daha önce mali yardımları askıya alacağını ifade etmişti. Şimdi de ABD yönetimi yeni bir skandal kararla eski Gazze Filistin Hükümeti Başbakanı ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi küresel terör listesine aldığını açıklamış hocam. Bu ne anlama gelir? Bunun bir karşılığı var mıdır? Olur mu? Bunu dinleyelim.
Yani şöyle, Amerika Birleşmiş Milletler vasıtasıyla, yani bir kere o dünya beşten büyüktür diyoruz ya, beş, evet, tane daimi temsilcinin veto etmesiyle geçirilemeyen kararlar manzumesidir 1945'ten bu yana. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri kendi çıkarına çomak sokan herhangi bir gruba çok rahat terör örgütü diyebiliyor.
Evet.
Mesela Orta Doğu coğrafyasında ve Kuzey Afrika'da bizim Milli Görüş Hareketi'nin Arap versiyonudur aslında. Tamamen sivil, hiçbir silaha bulaşmamış İhvan-ı Müslümin hareketine, Müslüman kardeşlere terör diyebiliyor. Hamas'a terörist diyebiliyor.
Evet.
Filistin'in çok böyle özbeöz, kendi vatanları için mücadele eden liderlerine terörist diyebiliyor. Ama PYD'ye demiyor, PKK'ya, evet, demiyor. Yani demek ki kim onların değirmenine su taşıyorsa
itibar görüyor.
Yani Amerika'da ve Avrupa'da basın şöyle söylüyor: siz sakın bu PKK'lılara, YPG'lilere terörist muamelesiyle bakmayın. Bunlar diyor, olmazsa bütün Kürtler İslamcı olur diyor. Yani onlarda İslamcı olmak, yani İslam'la, Müslüman'la yan yana görülmek terörle eşdeğer bir algı oluşturdukları için diyor ki bu Kürtlerin diyor ve Orta Doğu halkları içerisinde diyor en muteber olanlarıdır bu PKK'lılar diyor. Hiç olmazsa dinle aralarında mesafe var diyor.
Evet.
Ölçü bu olunca eğri cetvelden doğru çizgi çıkmıyor maalesef.
Bir de Trump önemli bir karar almış. Guantanamo'yu kapatmama kararı almış. Trump uzun süredir tartışılan bu işkencelerle, insanlık dışı eylemlerle hatıralarda yer eden Guantanamo Körfezi'ndeki tutuk evinin açık kalması için başkanlık kararnamesini imzalamış. Bu ne demek oluyor?
Yani diyor, biz diyor insan hakları ihlalleri vesaire, yani başkasında olduğu zaman biz bunu hesaba çekeriz ama biz kendimizde, bize kimse evet, soru soramaz diyor. Mesela o Suriye'deki hadiselerle ilgili de bugün basına yansıyan bir Trump'ın şeyi var, beyanatı var. Askeri seçenekleri göz ardı etmiyoruz Suriye'de diyor. Kimyasal silah kullanıldığına dair emareler görürsek. Yani Suriye'yi bombalamaya karar verirse şurada kimyasal silah olabileceği şüphesi vardır deyip bombalıyor adam.
Evet.
Irak'ı işgal etti, kimyasal silah var dedi. Sonradan da dedi ki ya yokmuş, pardon dedi. Hı hı. Hiç kimse de buna bir hesap sormadı.
Peki. Gene Amerika'nın merkezinde olduğu bir ülkeye gidelim hocam. Afganistan. terör kıskacında maalesef. Ankara, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi John Bass Afganistan'a gitmişti büyükelçi olarak. Onun gidişiyle birlikte Afganistan durulmuyor bir türlü. DAEŞ Afganistan'a taşındı ki az önce de dile getirdik, Hamaney'in baş danışmanı, onun bir ifadesi var yine bu konuyla ilgili Ali Ekber olarak
velayetinin.
Ali Ekber velayetinin. Şöyle diyor velayeti, DAEŞ'in Afganistan'a yerleşmesine göz yumarak 900 kilometrelik sınır hattımız tehlikeye girmiş olur. Buna izin vermeyiz diyor. ABD'nin terör örgütü DAEŞ'i Afganistan topraklarına yerleştirmeye çalıştığını ifade ediyor. Ve yine size birkaç rakam vereyim hocam. Afganistan'da son bir ayda Taliban ve DAEŞ saldırılarında çoğunluğu sivil, 282 kişi katledilmiş, 500'den fazla kişi de yaralanmış.
Şimdi Afganistan'ın %99'u Müslüman. Yani tamamen evet. Müslüman bir ülke. Mazlum, mağdur, hep böyle savaşlarla, işgalcilerle başını kaldıramamış insanların ülkesi Afganistan. Peki önce Ruslar işgal etti sıcak denizlere ulaşma şeyler ve Rusya Sovyetlerin sonu oldu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllardır oradaki Orta Asya petrol ve gazını Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına gönderme sevdasıyla önce Taliban'ı, ondan sonra bir sürü terör örgütlerini destekleyerek orada kaos kargaşa oluşturdu. Arkasından işgal etti 2001 Dünya Ticaret Merkezi bombalanmasıyla birlikte. Yani New York'ta patlama oluyor. Müsebbibi Tora Bora dağlarındaki El-Kaide gösterildi ya. Ve işgal edildi. Ancak son bir yıldır yaşadığımız hadiseler tamamen farklı. Yani yeni bir hikaye ortaya çıktı. Çünkü Çin bir atak yaptı. Pekin'den Londra'ya çağdaş bir İpek yolu projesi ve hızlı demir yolu hattı, otobanlar vesaire. Böyle olunca dünyanın zaten ekseni Atlantik'ten Pasifik'e kaymıştı. Karadan Çin'le Avrupa arasında bu şekilde bir bağlantı sağlanırsa Amerika iyice kıyıda köşede kalmış bir ülke olacaktı. İşte Taliban artık miadını doldurunca, hı hı, Orta Doğu'da bu defa miadını dolduran DAEŞ'i Afganistan'a taşıdılar. Nasıl olsa ölen Müslüman, yıkılan, evet, harap olan bir İslam diyarı. Ve bu arada orada ne kadar çok kaos, kargaşa çıkarsa İpek yolunun güzergahı tehlikeye giriyor ve bu işten Çin ve Avrupa, Türkiye'de dahil zarar görüyor. Yani orada bundan sonra Amerika var gücüyle DAEŞ'in kanlı eylemler yapmasını ve Afganistan'ın güvensiz bir bölge olması imajını dünyaya verecektir. Ve şu anda akan her damla kandan ve ölen her kişiden dolaylı olarak Amerika'nın o istihbarat örgütleri ve karanlık odalarda tezgahlanan planların rolü olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Hı
hı. Evet, hocam, Irak'ın kuzeyinde Kürt bölgesel yönetimi referandumdan sonra elindeki bütün kazanımlarını kaybetmişti. Sınır kapılarına varıncaya kadar merkezi Irak yönetimiyle görüşmeler yapılıyor şu sıralar. Sınır kapılarının tekrar açılması, devralınması belki de konularında bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Tekrar IKB'ye, eski günlerine kavuşabilir mi?
Şimdi aslında Türkiye Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetimine meşru ve dünyayla entegre olabilecek birçok argümanlar sundu. Merkezi Irak hükümetini ve İran'ı, hatta Amerika'yı karşısına almak pahasına, yani hayal edebileceklerin ötesinde imkanlar Türkiye onlara sundu. Ama o bölgede yaşayan insanların şöyle bir basiretsizliği var. Her zaman daha fazla verene sizi satıyorlar.
Evet.
Ve Barzani de PKK da hep aynı şeyi yaptılar. Yani Türkiye'nin uyarılarına rağmen referandum kartını açtı ve kaybetti. PKK, YPG, PYD o çözüm sürecinde Türkiye ne demişti bu insanlara? Ya Türklerle Kürtler bin yıldır kardeştir. ve hala da öyledir. Yani siz neyin mücadelesini yapıyorsunuz? Yani Kürtlerin hakları diyorsanız, gasp edilmiş ne hakkı varsa iddia ettiğiniz, fazlasıyla verelim dedi ve Türkiye şu anda batıya yapmadığının kat kat fazlasını doğu bölgelerine yatırım olarak yaptı. Hiçbir fark gözetmedi ve elinde hiçbir argüman kalmayınca bu defa işte size devlet kurduracağız diyen Amerika'ya kapağı attılar ve Türkiye'yi ihanet etti. Salih Müslim Suriye'de, Barzani Talabani ikilisi de Irak'ta aynı şeyi yaptı. Şu anda da Türkiye gereken cevabı her ikisine de verecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Karşısında hem güçlü bir askeri bir otorite ve bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin 80 milyonluk halkı ve iradesi vardır. Sınır kapılarını açarak güya ilaç ve insani yardım yapacağını falan söylüyor. Evet. Bunlar tamamen silah ve terörist transferi olduğu konusunda hiç şüpheniz olmasın. Hem konuda yani ya ajanlar gider ya teröristler gider ya da silah gider.
Evet.
Bu saatten sonra ne ilacından ne bahsediyorsunuz?
Evet. Peki hocam, bu konuyla birlikte bu haftalık da medeniyet coğrafyamızın
okulunu bulalım. Birkaç şey daha vardı.
Eklemek istediğiniz varsa hocam, bir dakikalık
Ürdün Kuzey Kore ile ilişkilerini kesti.
Kesmiş,
bu Ürdün'ün kendi iradesi değildir. Ürdün İngiltere'nin Orta Doğu'daki sözcüsü konumundadır. Ya nasıl ki Suudi Arabistan Amerika ile birlikte hareket ediyorsa, işte Katar Türkiye'nin operasyonunu desteklediğini tekrar deklare etti. Evet. Amerika'da Yeşiller Partisi'nin etkisiyle ve yönlendirmesiyle parlamentoya oturdular ve bu PKK-YPG'lilerin renklerinden oluşan flamalarıyla tişörtleri giyerek Türkiye'yi protesto etmeye cüretini ve aymazlığını gösterdiler. Bunlar aslında
not edilmesi gereken
not edilmesi gereken şeyler. Yani Türkiye gibi 50 yıllık 60 yıllık müttefiklerini bir kenara bırakıp bir terör örgütünün avukatlığını yapan Almanya'da, Amerika'da, Fransa'da ve Batı birçok başkentlerde bunların hepsini Türkiye not ediyor. Ve herkes şundan emin olsun, artık Türkiye kendi içerisindeki hainlerle uğraşmakla kalmayacak. Yurt dışında da Türkiye'nin aleyhinde, bu Viyana'da da olsa, Bağdat'ta da olsa, New York'ta da olsa artık kaçacak delik bulamayacaklardır.
Evet.
Ve Türkiye büyük devlet olduğunu bu noktadan itibaren gösterecek. Herkes ayağını ona göre denk alsın. Bu bir tehdit değil. Bu gerçeğin apaçık ilanıdır. Buradan da söylemiş olalım.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamız da medeniyet coğrafyamızda yaşananları arka planlarıyla birlikte konuşmaya çalıştık. Haftaya yeniden buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar, hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim.